Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 8 ayrımdan oluşmaktadır.
Define Adası'na Dönüş, John Connell. Korsan Silver yeniden ortaya çıkıyor. Geçirdiği heyecanlı olaylardan sonra şu sırada Cornelius Dukalığı'nın ve Thornvena Malikanesi'nin sahibi olan babam, o uzun ve maceralı yolculuğunun ve kendisini tekrar Define Adası'na götüren olayların ve orada başımızdan geçenlerin hikayesini daha özlü ve doğru bir biçimde yazmamı benden rica etti. Yazmaya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Babamın benden önce yapmış olduğu gibi adanın coğrafyadaki yerini açıklamayacağım. Fakat bununla birlikte orada olan bitenlerden hiçbirini anlatmayacağım. Adanın yerini yazmamanın nedenine gelince orada define bulunmasından değil, yeni macera arayıcılarını bu ıssız ve kana bulanmış topraklarda kötü bir sona uğrayacaklarından korktuğum içindir. Altın hırsının insanları nasıl bencilleştirip canavarlandırdığını gözlerimle gördüm. Adanın yerini saklamakla babamın ne kadar yerinde bir iş yaptığını anladım. Şimdi maceramıza başlıyorum. Bu macera başladığı zaman ben 12 yaşındaydım. Her çocuk gibi gezip eğlenmekten başka bir şey düşünmüyordum. Bir gün sabahtan akşama kadar balık avladıktan sonra eve dönmek üzere orman yolunu tutmuştum. Bekçimiz Ted Tolley bana içinde yeni doğmuş yavrular bulunan bir porsuk yuvası göstermişti. Yavruları almak istiyordum. Hava henüz kararmaya başlamıştı. Yeni sürülmüş bir tarlanın kıyısından batı çıka ilerledikten sonra ormanın başladığı yerdeki hendeğe gelmiştim. Kısa bir zaman içinde ıslık çalmasını öğrenmiştim. Bundan büyük bir gurur duyuyordum. O akşam, iyi hatırlıyorum, babamın her zaman söylediği eski bir şarkının ezgilerini ıslıkla çıkarıyordum. Çok sevinçliydim. Twerton'da hüküm süren bir salgın hastalık yüzünden en azından yeni yıldan önce Blundell hocanın okuluna dönmek korkusu yoktu. Babam eski dostu ve koruyucusu Boy Liversey'in dul karısını ziyarete gitmişti. Günlerce orada kalacaktı. Doğrusu bu benim için hiç de hoşa gitmeyecek bir durum değildi. Çünkü bir süre için kendimin ve malikanenin efendisi olacaktım. Bu düşünceler içinde o gün tutmuş olduğum balıkları elimde sallaya sallaya tümseyi tırmanıyordum. Az sonra adamlarımızın geçen yaz açmış oldukları alana vardım. Islıkla çaldığım havayı bir erkek sesinin şarkının sözlerle devam ettirmekte olduğunu işittim. Bu pürüzsüz, tatlı, neşeli, aynı zamanda kuvvetli bir sesti. Tabutun üzerinde 5 kişiydiler. Yohoho ve bir şişe rom. Alana atıldım. Gördüğüm manzara karşısında ıslığın dudağında kaldı. Devrilmiş koca bir kara ağaç kütüğü yolu kapıyordu. Ağacın üzerine eğilmiş, kolları kütüğe dayalı, iri, gövdesi bana dönük, korkunç görünüşlü bir ihtiyar beni süzmekteydi. O güne değin onu hiç görmemiştim. İçimde ona karşı garip bir yakınlık duydum. O haliyle beni hem çekiyor hem de korkutuyordu. Beni görünce hayretle ilkildiğini fark etmişti. Ama o başladığı şarkıyı tamamladı. İçki şeytan öbürlerini öldürmüştür. Yo ho ho ve bir şişe rom. Yüreğim heyecandan yerinden fırlayacak gibiydi. Fakat gene de cesaretle ona doğru yürüdüm. Bayım dedim. Şu anda babamın toprakları üzerinde bulunuyorsunuz. Burada ne aradığınızı söyler misiniz? Adam beni dikkatli süzdükten sonra vay canına diye bağırdı. Eğer bu Jim Hawkins değilse idamlar rıhtımında bir ipin ucunda 20 yıl sallanayım. Basit ve temiz bir denizci elbisesi giymişti. Başı açıktı. Uzun saçları, gümüş rengi paratılar saçıyor, ak sakalı ağzını örtüyordu. Beni hayretle kısaca süzdükten sonra açık mavi gözleri içten iyilik dolu bir ışıkla aydınlandı. Yüzümü çevirdim. Aramızdaki ağaç gövdesi bizi ayırıyordu. Evet, adım Hawkins'tir. Jamie Hawkins. Babamın adı da James Hawkins'tir. Kendisi Trohena Malikanesi'nin sahibidir. Şu anda onun toprakları üzerinde bulunuyorsunuz. Evet evet, demin söylemiştin küçük. Ama benim kim olduğumu biliyor musun? Adamı süzerek dudak büktüm. Onun kim olduğunu nereden bilecektim? O kadar yaşlı ve iri gövdeli bir adamdan beklenmeyen bir çeviklikle ayağa kalktı. Boyu çok uzundu. Sol bacağı kalça hizasından kesikti. Bir koltuk değneğine dayanıyordu. İşte o zaman beynimde bir şimşek çaktı. Hemen beklenen cevabı verdim. Kim olduğunuzu anladığımı sanıyorum bayım, dedim. Siz babana babamın sık sık söz ettiği uzun John'a Silver'sınız. Adam gülümsedi. Ya oğlum, ben uzun John'um. Hizmetinizdeyim küçük Hawkins. Ağacın çevresini dönüp yanıma gelerek koca elini omzuma koydu. Her şeyden önce görev, diye devam etti. Uzun John her zaman anlaşılmamışsa da daima yararlı bir adam olmuştur. Beni buraya sürükleyen de iyi kalbim olduğu kadar görev duygusudur. Kuvvetli parmaklarının omzunu sıktığını hissediyordum. Niçin seni Jamie diye çağırıyorlar oğlum? Annem öyle istiyordu. Annen mi? Gülmeye başladı. Bu kendine özgü bir gülüştü. Şimdi daha alaycı görünüyordu. Bunda beni kızdıran bir şey fark ettim. Annem mi? Ha ha ha ha. Tromhena'nın hanımı, çevresinde senin küçük kız kardeşlerin cıvıldaştığı bir çiçek bahçesi değil mi ya? Hayır bayım, ben annemin tek çocuğuyum. Annem aslen İskoçyalıymış. Fakat Cornelius'un havası ona hiç iyi gelmiyormuş. Ben 4 yaşındayken ölmüş. Nasıl oldu bilemiyorum. Birdenbire eve doğru yürümekte olduğumuzun farkına vardım. Yönü tayin eden, yürüyüşü ayarlayan uzun John'du. Tekrar sevimli bir hal almıştı. Sanki kişiliğinden çıkan, dayanamayacağım bir cana yakınlığı vardı. Sen çok hoş bir çocuksun benim küçük Jamie'ciğim. Babanın uzun John'la Hispaniola'yı muç olarak bindiği zamanki halinin canlı bir portresi gibisin. İnan ki sen 2 dakika önce patikada gördüğüm en küçük Jim'in kendisi sandım. Bu uzun John'un yaşlı sadık kalbini ısıtıyor, bana inanabilirsin. Ayağının çabuk temposuna uydurduğu koltuk değneği çiğnene çiğnene sertleşmiş olan toprak yola şiddetle vuruyor, küt küt diye sesler çıkarıyordu. Jim Hawkins'le karşılaşmamız çok heyecanlı olacak. Tıpkı karşı karşıya gelen iki geminin büyük direklerindeki bandıraları sallayarak selamlaşmaları gibi görkemli bir karşılaşma olacak. Birlikte sefere çıktığımız o uzak günlerden sana çok söz etmiştir herhalde. Evet bayım, babam bana her şeyi anlattı. Ya, Jim'i çok iyi tanırım. Diye keyifle devam etti. Hem gerçek bir şeytandır, hem altın gibi saftır. Haydi, burada gecikiyoruz, çoktan evde olmalıydık. Bütün geceyi hatıraları anlatmakla geçiririz. Dostum ve ben anlatırken sen de bizi dinlersin. Ne günlerdi o günler? Düşünmeden. Babam eski ahbabı olan Bayan Liversey'e gitti. Gelecek haftadan önce dönmeyecek diye karşılık verdim. Eliyle omzumu sıktı, sonra bıraktı. Bu sözüm üzerine benimle gelmekten vazgeçeceğini sanıyordum. Fakat o bir yarım dönüş yaptı ne de durdu. Benimle yürümeye devam ederken konuşmasını sürdürdü. Ya dedi. Beni pek kötü bir rüzgar atmış buraya. O kadar uzun yol aldıktan sonra boşu boşuna mı karaya çıktım? Fakat hayır küçük Jamie, herhalde eski günlerin anısına saygı duyaraktan yaşlı John'u bir lokma ekmek yiyip bir kaşık çorba içmeden geri döndürmezsin değil mi? Adama duyduğum yakınlık nedeniyle olumsuz bir cevap veremedim. Evin önünde uzanan geniş çayırı geçmek için ormandan çıkıyorduk. Karanlık basıyor, sonbaharın bütün kokularını taşıyan buz gibi bir sis bahçeleri, tarlaları kaplıyordu. Yol arkadaşım bir ürperti geçirdi. Biz eve girerken Vildredov babamın çalışma odasındaki mumları yakıyordu. O ihtiyar silahşör, Trelawney ile av bekçiliği yapmış olan Otton Redruh'un torunlarından biriydi. Babamın hizmetinde çalışıyordu. Onun kadar sadık, fedakar, uşak az bulunurdu. "Bekle Will, bir konuk getirdim," diye bağırdım. Will, elinde bir şamdan olduğu halde bizim geçmemiz için yana çekildi. Mumun akşam yeliyle sağlanan ışığında konuğu görünce Will'in suratının asıldığını fark ettim. Hemen bir açıklama yapma gereğini duydum. Will, işte Kaptan Silver. Babamın eski bir dostu ve gemicilik arkadaşı. Will boğuk bir sesle, "Evet, ondan söz edildiğini işitmiştim," dedi. Bu odayı çok seviyordum. Bir masanın üzerinde yığın yığın kalın kitaplar ve malikaneye ait kağıtlar vardı. Duvarda güzel bir portre asılıydı. Bu, Sir Joshua'nın fırçasından çıkmıştı ve silahşör Trevlani'ye son günlerini gösteriyordu. Bir köşede çocukluğunun tasasız günlerinin akıp geçtiğini bildiren eski, büyük bir çalar saat bulunuyordu. Büyük odun ateşinin önünde Jesse Betsy adlarında iki İspanyol cinsi köpeğimiz uyukluyorlardı. Şöminenin üst kısmında eski bir denizci haritası asılı duruyordu. Bu ihtiyar Flint'in haritasıydı. Ki hayli insanı maceraya, tarifsiz yoksulluklara ve acıklı bir ölüme sürüklemişti. Silver, Will'in o buz gibi davranışı karşısında hiç etkilenmeden ilgisiz kaldı. Sevimliliğini, samimiliğini, babacanlığını bir kat daha arttırdı. Öyle iki iyi kalpli Will de kısa sürede ona ısındı ve güzel bir akşam yemeği hazırladı. Will, "Bu Eylül sonları pek soğuk oluyor," dedi. "Ve siz kaptan, pek uzaktan geldiğinize göre bu soğuğu bir misli daha fazla duyuyor olmalısınız." Silver yüzünü buruşturur. "Berbat bu sis insan iliklerine işliyor. İçkiyle pek başımoş olmadığı halde biraz kızışmak için romdan başka çare bulamıyorum." Kısa bir zaman sonra aramızda sıcak bir yakınlık kurulmuştu. Silver tatlı tatlı anlatıyordu. Hatıralarını anlatması için onu hiç de zorlamak gerekmiyordu. Çok geçmeden Will ve ben ağzımız açık onun serüvenlerini ve yolculuk hikayelerini kendimizden geçercesine dinliyorduk. Hornburnu'nu açıktan dolaşmalar, tropiklerin masmavi göğü altında yolculuklar, Karayip denizlerinin hoş kokulu geceleri, Afrika kıyılarında kanlı çarpışmalar bir bir gözlerimizin önünde canlanıyordu. Birdenbire kalktı, dev gibi boyu şöminedeki alevlerin ışığını kapadı. Pek az içtiği halde ağzına kadar dolu bira bardağını eliyle sallayıp duruyordu. Bir süre şömine de parıldayan alevleri süzdükten sonra bize döndü. Fakat delikanlılar, en iyi yer neresidir bilir misiniz? Hazine adasıdır. Ah o ada! Hep onu ve adadan demir aldığımız o uğursuz günde orada bırakmış olduğumuz hazineyi düşünüyorum. Aradan 25 yıl geçti. Hala unutamıyorum. Bana her zaman pek değersiz, pek anlamsızmış gibi görünmüş olan meşe çerçevesi içindeki eski haritayı işaret ederek, işte sor orada. Evet Jamie ve sen tatlı su gemicisi. Adanın hazinelerinin sırrı orada saklı. Biz aptallar yanından geçip ancak kırıntılarla döndük. Haritayı süzerken gözleri kıvılcımlanıyordu. Bir dakika önce henüz pek tatlı olan sesi boğuk bir hal almıştı. Şimdi sadece büyük bir hırs ve öfkeyle doluydu. Fakat Bay Kaptan diye kekeledim. Adada ancak döküntüleri bırakmışsınız. Babam bana anlattı. Orada yalnız gümüş külçeleriyle birkaç paslı kılıç kalmış. Adamın yüzü değişmiş, adeta morarmıştı. Anlaşılan kanın tepesine çıkmıştı. Koca kafasını bana doğru eğdi. Küçükçim, eminim ki açık göz bir çocuktu. Ama pek o kadar da açık göz değilmiş. İhtiyar Flint, doktoru, silahşörü ve hepimizi aldattığı gibi onu da aldattı. Asıl büyük define işte buradadır. Sesi kalınlaşıyordu. Yer yer lekelik haritanın üzerinde bir işaretle bir yazı göstermek için ayağa kalkmıştı. Altın diyorum size, dedi. Bir altın yığını var orada. Bu definenin asıl büyük kısmıdır. İhtiyar Flint, Kulnaz Silki'nin biriydi. Ha evet, bazı gümüş çubuklar kaldığını sanıyorlar. O Jim Hawkins'i pek akıllı bilirdim. Hadi söyle bakalım Jamie, hiç İnkaların hazinesinden söz edildiğini işitmedin mi? İşte asla bulunmayan en büyük altın yığını odur. Sandık sandık hazine adasına gömülmüştür. Ya silahlar? Birkaç paslı kılıç ha? Hiç Hindistan Genel Valisi Don Pedro Gonzales'in o ünlü silah deposundan söz açıldığını duymadın mı? O silahların hepsi de Toledo'da dövülmüş, en eli çelikten yapılmadır. Hem bizlerin servet arayıcılarına oraya boşuna mı hazine adası dediğimizi sanıyorsun? Her bir kıvılcım kını Peru madenlerinden bugüne kadar çıkarılmış olan en saf altınlarla kaplıdır. Her kabza değerli taşlarla, elmaslarla, incilerle, yumruk kadar yakutlarla işlenmiştir. Ya öyle işte. Adada bırakılanların yanında getirenler, ne bileyim denizde damla gibidir. Bizim acemi çaylakları avutacak kadar bir şey. Fakat asıl define orada ve hala orada yatıyor. Hepsi orada Jamie, hazine adasında. Kocaman parmaklarını burnun ucunda çıtlattı. Onun bu coşkunluğu bize de geçti. Üçümüz birden haritayı indirmek için atıldık. Fakat o bizden daha atik davranarak haritayı yerinden aldı. Bıçağı ile parşömenin arkasını kaplayan kalın kartonu kesti. Göz açıp kapayıncaya kadar bütün karton parça parça oldu. Tüm buruşup kırışmış olan harita çerçevesinden dışarı fırladı. Silver, bıçak elinde olduğu halde arkada, benim hiç dikkatimi çekmemiş olan bir yazıyı çözümlemeye çalışıyor, bir yandan da kendi kendine söyleniyordu. Gümüş külçesi diye mırıldadığını işitiyorduk. Kuzeyde gizli, pek basit, gün gibi açık, insan aptal olmalı, kara kayalık. Silahlar kuzey yarımadanın kuzey ucundaki kumlu tepede. Vay canına! Bir süt çocuğu bile minicik elleriyle onları topraktan çıkarır. Bu iş olacak. Yüzünde şeytani bir gülümseme belirmişti. Yeniden doğruldu. Haritayı özenle katladı ve bir dua kitabı gibi göğsüne bastırdı. Sonra tatlı bir gülümseyişle bize döndü. İşte delikanlılar. İhtiyar Silver bu küçük nezaket ziyaretini bunun için yaptı. Şimdi palamarı çözecek ve hemen bu gece hazine adasına doğru yelken açacak. Onun böyle ayal acele davranmaktaki amacını anlamıştık. Will keskin bir sesle, ''Bir saniye kaptan'' dedi. Bay Hawkins izin vermedikçe kimsenin bu haritayı götürme hakkı yoktur. Anladınız mı? Will'in bu sert çıkışına karşı Silver tatlı bir sesle, ''Eh'' dedi. ''Oldum ya. Bir talihsizlik eseri olarak Bay Hawkins evde bulunmasa bile sabahlı Silver'ı göreve çağırıyor. Bu gece deniz yükselince Tom Hena'dan demir alması gerekiyor. Haksız mı şimdi?'' Will Silver'la yüksek pencerelerin arasında ayakta duruyordu. Tekrar, ''Bu haritayı çalamazsın kaptan'' diye bağırdı. Bundan sonra onlar bir şimşek hızıyla geçti. Silver'ın çalmak mı diye mırıldanıp koltuk değneğini yatay olarak dirseği hizasına kaldırdığını gördüm. Değnek mumların aydınlığı içinde bir ok gibi kaydı. Zavallı Will yere yıkıldı. Korkunç bir vurma sesi duyuldu. Başı masanın köşesine çarptı. Hafif bir çığlık attı. Sonra gittikçe genişleyen bir kırmızı gölcük ortasında döşemenin üzerinde uzanıp kaldı. Will, Will diye bağırarak ona doğru atıldım. Fakat Silver vahşi olduğu kadar da çabuktu. Çoktan zavallı dostumun üzerine eğilmişti. Bir şey söylemeksizin cesedi koltuk değneğinin ucuyla dürttü. Bu sırada ben kapıya doğru fırladım.
Ayrım sonu.